Ayrım 32.
Kitabının daha sonraki girişlerinde açıkça kendisini keşfedecek sonraki kuşaklara sesleniyordu. Derken düşünülemeyen şey gerçek oldu. Parerga ve Paralipomena, şöhretin peşinde koşmanın budalalığını anlattığı kitabı onu ünlü yaptı. Bu son çalışmasında kötümserliğini yumuşattı, yakınmalarını kesti ve nasıl yaşanması gerektiğine dair akıllıca talimat verdi. Hayatın dünyanın yüzeyindeki küflü bir tabaka ve hiçliğin mesut istirahatında işe yaramaz, rahatsız edici bir bölüm olduğuna dair inancını hiç yitirmese de Parerga ve Paralipomena'da daha pragmatik bir yol izledi. Başka seçeneğimiz yok dedi. Hepimiz yaşamaya mahkumuz ve mümkün olduğunca az acıyla nasıl yaşamamız gerektiğini düşünmeliyiz. Mutluluğu her zaman olumsuz bir durum, acının yokluğu olarak görüyordu. Schopenhauer, Aristoteles'in düsturuna çok değer veriyordu. Sağduyular zevke değil, acısızlığa ulaşmaya çabalarlar. Schopenhauer, Manuscript Remains, Cilt 4, sayfa 517, Maxims and Favorite Passages. Bana uygun şekilde Parerga and Paralipomena nasıl bağımsız düşünüleceği, şüpheciliğin ve mantığın nasıl korunacağı, doğaüstü yatıştırıcılardan nasıl kaçınılacağı, kendimiz hakkında nasıl iyi düşüneceğimiz, riske attıklarımızı nasıl düşük tutacağımız, kaybedilecek şeylere nasıl bağlanmaktan kaçınacağımız konularında dersler verir. Herkesin hayatın büyük kukla oyununda oynaması ve bizi harekete geçiren ipleri hissetmesi gerekmesine rağmen yine de sonsuzluk yönünden hiçbir şeyin önemli olmadığı, her şeyin geçtiği şeklindeki bir filozofun yüksek bakış açısını sürdürmede büyük bir rahatlık vardır. Schopenhauer, Parerga and Paralipomena, Cilt 2, sayfa 420. Parerga and Paralipomena yeni bir tonu bize tanıtır. Varoluşun trajik ve berbat acısını vurgulamaya devam ederken bağlılık boyutunu da ekler. Acımızın ortaklığı aracılığıyla önlenemez bir şekilde birbirimize bağlanırız. Büyük insan sevmez, dikkate değer bir bölümde iki ayaklı hayvan yoldaşlarına karşı daha yumuşak, hoşgörülü bir bakış açısı sergiliyor. Bir insan ve diğeri arasındaki gerçekten uygun hitap şekli, Sir Monsieur yerine acı çeken yoldaşım olmalıdır. Bu kulağa ne kadar garip gelse de gerçeklere uygundur. Diğer insanı doğru bir ışık altına oturtur ve bize en gerekli şeyin herkesin ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle de birbirine borçlu olduğu, komşusuna göstereceği hoşgörü, sabır, tahammül ve sevgi olduğunu bize hatırlatır. Schopenhauer, Parerga and Paralipomena, Cilt 2, sayfa 304, 305. Ayrıca bakınız, Parerga and Paralipomena, Kleine Philosophische Schriften von Arthur Schopenhauer, Zweiter Band, Arthur Schopenhauer. Birkaç satır sonra çağdaş bir psikoterapi kitabının giriş cümlesi olarak çok işe yarayacak bir düşünceyi ekler. Her insan kusurunu, hatasını ve suçunu hoşgörüyle karşılamalı. Karşımızda yalnızca kendi kusurlarımız, hatalarımız ve suçlarımız olduğunu akıldan çıkarmamalıyız. Çünkü bunlar yalnızca bizim de bir parçası olduğumuz insanlığın hatalarıdır ve bundan dolayı hepimizin içinde aynı kusurlar vardır. Sırf o sırada bizde görünmüyorlar diye bu suçlar yüzünden başkalarına kızmamalıyız. Schopenhauer, Parerga and Paralipomena, Cilt 2, sayfa 305, bölüm 11. Parerga ve Paralipomena büyük bir başarı kazandı ve daha popüler isimler altında pratik bilgelik üzerine aforizmalar, öğütler ve düsturlar, hayatın bilgeliği, Schopenhauer'un yaşayan düşünceleri, edebiyat sanatı, din, bir diyalog. Ayrı ayrı basılan birkaç derlemenin ortaya çıkmasını sağladı. Kısa süre içinde Schopenhauer'un sözleri bütün eğitimli Alman halkının dilindeydi. Komşu Danimarka'da bile Kierkegaard 1854'te günlüğün bütün edebiyat dedikoduları gazeteciler ve yazarlar S ile meşgul olmaya başladı yazdı. Brian Peggy, Philosophy of Schopenhauer, sayfa 26. Sonunda basında övgüler çıktı. Arthur'un neredeyse doğum yeri olacak olan Büyük Britanya, saygıdeğer Westminster Review'da çıkan bütün eserlerini kapsayan çarpıcı bir eleştiriyle başlığı Alman felsefesinde put kırıcılıktı. Onu onurlandıran ilk ülke oldu. Kısa bir süre sonra Alman basını İngiliz eleştirinin çevirisini yayımladı ve eleştiri Almanya'da daha çok okundu. Fransa ve İtalya'da hızla benzeri yazılar çıktı ve Schopenhauer'un hayatı çarpıcı şekilde değişti. Meraklı ziyaretçiler filozofu öğle yemeğinde görmek için akın akın Englischer Hof'a geldiler. Richard Wagner orijinal Nibelungen yüzüğü librettosunu bir ithafla gönderdi. Üniversiteler onun çalışmalarını öğretmeye başladı. Bilginlerin kurduğu dernekten üyelik için davetiye göndermeye başladı. Postayla övgü dolu mektuplar geldi. Önceki yazıları kitapçılarda yeniden ortaya çıktı. Yürüyüşlerinde kasabalı onu selamlamaya başladı ve evcil hayvan mağazaları Schopenhauer'unki gibi kaniçler satmaya başladı. Schopenhauer'un memnuniyeti ve sevinci çok açıktı. Eğer bir kedi okşanırsa mırlar, eğer bir adam övülürse aynı şekilde kaçınılmaz olarak tatlı bir memnuniyet ve sevinç hissi yüzüne yansır, diye yazdı. Schopenhauer, Parerga and Paralipomena, cilt 1, sayfa 353, bölüm 4, What a Man Represents. Şunu umut ediyordu. Şöhretimin sabah güneşi ışınlarıyla hayatımın akşamını aydınlatacak ve kasvetini dağıtacak. Schopenhauer, Manuscripts Remains, cilt 4, sayfa 517, kendim hakkında. Ünlü heykeltıraş Elizabeth Ney, büstünü yapmak için 4 haftalığına Frankfurt'a gelince Arthur mırladı. Evimde bütün gün çalışıyor. Ben eve gelince birlikte kahve içiyoruz, kanepede birlikte oturuyoruz ve evliymişiz gibi hissediyorum. Safranski, Schopenhauer, sayfa 348. Hayatının en iyi yıllarından beri Le Havre'da Blesimar ailesiyle birlikte geçirdiği 2 yıl, Arthur ev hayatından böyle duyarlı ve mesut bir şekilde söz etmemişti. Hayatının son dönemindeki hiçbir insan, samimi ise ve bütün melekeleri yerinde ise her şeyi yeniden yaşamak istemez. Bunu yapmaktansa tamamen yok olmayı tercih eder. Schopenhauer, World as Will, cilt 1, sayfa 324. 40. Sondan bir önceki toplantıya üyeler birbirine zıt duygularla geldiler. Bazıları grubun yaklaşan sonu yüzünden kederleniyor, bazıları yarım kalan kişisel çalışmalarını düşünüyor, bazıları sanki zihinlerine kazımak istercesine Julius'un yüzüne dikkatle bakıyor ve hepsi merakla Philip'in bir önceki oturumda açıkladıklarına Pam'in tepkisini bekliyordu. Ama Pam onları tatmin etmedi. Onun yerine çantasından bir kağıt çıkarıp yavaşça açtı, sesli olarak okudu. Bir marangoz gelip, "Marangozluk sanatı hakkında bir ders vermemi dinle," demez. Onun yerine bir ev için sözleşme yapıp evi inşa eder. Aynı şeyi kendiniz için yapın. Bir insan gibi yiyin, bir insan gibi için, evlenin, çocuk yapın, kent hayatına katılın, hakaretlere ve insanlara hoşgörü göstermeyi öğrenin. Pierre Hadot, Philosophy as a Way of Life, Spiritual Exercises from Socrates to Foucault. Sonra Philip'e dönerek, "Bir bakalım, bu kimin tarafından yazılmış?" diye sordu. Philip omuz silkti. "Senin adamın Epiktetos. Bu yüzden getirdim. Ona hayran olduğunu biliyorum. Julius'a Mesellerinden birini getirmiştin. Neden ondan alıntı yapıyorum? Yalnızca geçen hafta Tony Stewart ve diğerleri tarafından senin hiç hayatın içinde olmadığına dair söyledikleri şeylere katılıyorum. Bence görüşünü desteklemek için filozoflardan keyfine göre alıntı yapıyorsun." Ve Jill hemen sözünü kesti. "Pam, bu bizim sondan bir önceki toplantımız. Eğer yine senin Philip'i alt ettiratlarından biri olacaksa bunun için zamanım olduğunu sanmıyorum. O çok yorucu. Bana yapmamı söylediğin şeyi yap. Gerçekçi ol ve duyguların hakkında konuş. Philip'in geçen hafta söylediklerine karşı güçlü tepkilerin olmalı." Hayır, beni dinleyin," dedi Pam hemen. "Bu Philip'i alt et şeyi değil. Amacım farklı. Demir soğuyor. Philip'e işe yarayacak bir şey söylemeye çalışıyorum. Bence hayattan kaçışını filozoflardan seçici olarak aldığı destekle kötüleştirmiş. İhtiyacı olduğunda Epiktetos'tan alıntı yapıyor ve istemediğinde aynı Epiktetos'u görmezden geliyor. Bu önemli bir nokta pembedir Rebecca. Parmağını önemli bir noktaya koyuyorsun. Biliyor musun? Kullanılmış kitaplar satan bir dükkandan Schopenhauer'un Bilgeliği adlı kağıt kapaklı küçük bir kitap aldım ve birkaç gecedir onu okuyorum. Bazı kısımları muhteşem, bazı yerleri çok insafsız. Dün gece okuduğum bölüm beni sersem etti. Eğer bir mezarlığa gidersek mezar taşlarına vurmamızı ve orada oturan ruhlara tekrar yaşamak isteyip istemediklerini sormamızı söylüyor. Hepsi bunu kesin bir biçimde reddedermiş. Philip'e döndü. Sen buna inanıyor musun? Yanıt vermesini beklerken devam etti. Ben inanmıyorum. Benim adıma konuşmuyor. Kontrol etmek istiyorum. Burada bir oylama yapabilir miyiz? Ben yeniden yaşamak isterdim. Hayat tam bir sürtük ama zevkli de, dedi Tony. Grupta bir ben de korosu oluştu. Ben bir nedenle tereddüt ediyorum, dedi Julius. Bir kere daha Miriam'ın ölümünün acısına katlanma fikri yüzünden. Ama öyle bile olsa evet derdim. Yaşamayı seviyorum. Yalnızca Philip sessizdi. Üzgünüm, dedi. Schopenhauer'la aynı fikirdeyim. Hayat baştan sona acıyla dolu. Hayat hiç olmasaydı daha iyi olurdu. Kimin için daha iyi olurdu, diye sordu Pam. Schopenhauer'u mu kastediyorsun? Çünkü bu odadakiler için olmadığı belli. Schopenhauer görüşünde yalnız değil. Milyonlarca Budist'i düşünün. Buda'nın dört büyük hakikatinin birincisinin hayatın acı çekmek olduğunu söylediğini hatırlayın. Bu ciddi bir yanıt mı Philip? Ne oldu sana? Ben öğrenciyken felsefi savlar üzerinde zekice dersler verirdin. Ne tür bir sav bu? Duyuru yoluyla hakikat mi? Otoriteye başvurma yoluyla hakikat mi? Dinin tarzı bu. Ama sen mutlaka Schopenhauer'un ateizmini izliyorsundur. Ve hiç aklına geldi mi? Schopenhauer kronik depresyondaydı ve Buda da insan acılarının en yaygın olduğu bir dönemde yaşadı. Salgın hastalıklar, açlık ve gerçekten de hayat o zamanlar çoğu insan için kelimenin tam anlamıyla acı çekmek demekti. Hiç düşündün mü? Bu ne tür bir felsefi sav, diye karşılık verdi Philip. Üniversitede ikinci sınıfa gelmiş ortalamanın üstündeki her öğrenci yaratılış ile geçerlilik arasındaki farkı bilir. Durun durun, diye araya girdi Julius. Bir dakikalığına durup durumu kontrol edelim. Grubu taradı. Sizler son birkaç dakika hakkında neler hissediyorsunuz? İyi gidiyor, dedi Tony. Gerçekten dövüşüyorlardı ama yastıklı eldivenlerle. Doğru, sessiz bakışlar ve gizli hançerlerden daha iyi, dedi Jill. Evet, bunu çok daha fazla sevdim, diye onayladı Bonnie. Pam ve Philip arasında kıvılcımlar uçuşuyordu ama soğuk kıvılcımlar. Bence de, dedi Stewart, son birkaç dakikaya kadar. Stewart, dedi Julius, buradaki ilk oturumunda karının seni telgraf çeker gibi konuşmakla suçladığını söylemişti. Evet, bugün sözlerin biraz yetersiz. Birkaç fazla sözcük sana bir zarar vermez, dedi Bonnie. Doğru, belki biraz geri çekiliyorum. Biliyorsunuz, bu sondan bir önceki oturum. Emin olamıyorum, üzgün değilim. Her zaman olduğu gibi duygularımdan anlam çıkarmalıyım ama bildiğim bir şey var, Julius. Benimle ilgilenmeni, bana seslenmeni, benim yanımda kalmanı seviyorum. Buna ne dersin? Harika, buna devam et. Pam ve Philip'in konuşmalarında son dakikalara kadar hoşlandığını söyledin. Son dakikalar için ne söyleyeceksin? Başta iyi niyetli gibi geldi. Daha çok aile kavgası gibi. Ama Philip'in son yorumu kötü bir anlam taşıyordu. Üniversitede ikinci sınıfa gelmiş ortalamanın üstünde her öğrenci kısmını kastediyorum. Bundan hoşlanmadım Philip. Bu küçümseyici bir sözdü. Bunu bana söylemiş olsaydın hakarete uğradığımı hissederdim ve tehdit edildiğimi. Üstelik ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Stewart'la aynı fikirdeyim, dedi Rebecca. Söyle Philip, duyguların nelerdi? Pam'e hakaret etmek istedin mi? Hakaret etmek mi? Hayır, kesinlikle hayır. Yapmak istediğim son şeydi bu, diye karşılık verdi Philip. Demir'in artık o kadar kızgın olmadığını söylediğinde kendimi yukarı kaldırılmış ya da rahat bırakılmış hissettim. Doğru sözcüğün ne olduğundan emin değilim. Bakalım başka ne var? Epiktetos'un yazısını bana getirmedeki amaçlarından birinin beni tuzağa düşürüp kafamı karıştırmak olduğunu biliyorum. Bu çok açıktı. Ama o meseli getirdiğimde Julius'un bana ne dediğini aklımdan çıkarmadım. Çabamdan memnun olduğunu ve davranışımın arkasındaki ilgiyi gördüğünü söylemişti. Burada bir Julius numarası çekeyim, dedi Tony. Senin bir şey söylemek isterken sözcüklerinin tamamen başka bir sonuca yol açtığını mı söylemek istiyorsun? Philip şaşırmış görünüyordu. Yani dedi Tony, Pam'e hakaret etmenin dünyada istediğin son şey olduğunu söyledin ama yaptığın tam olarak buydu değil mi? Philip isteksizce başıyla onayladı. Tony sorgulamada zafer kazanmış bir avukat gibi devam etti. Demek ki niyetinle davranışını aynı sayfaya getirmen gerekiyor. Birbiriyle tutarlı olmalılar. Doğru sözcüğü kullandın mı? Tony Julius'a baktı. Julius başını sallıyordu. Ve terapide olmanın nedeni bu. Tutarlılık terapinin özüdür. İyi açıklamaydı dedi Philip. Karşılığında söyleyecek bir şeyim yok. Haklısın. Bu yüzden terapiye ihtiyacım var. Ne? Tony kulaklarına inanamıyordu. Julius'a baktı. O da aferin evlat anlamında başını sallıyordu. Yakalayın beni, bayılacağım dedi Rebecca kendisini arkaya doğru atarak. Ben de dedi Bonnie ve Jill de kendilerini arkalarına doğru atarak. Philip etrafındaki baygın numarası yapan grubun yarısına baktı ve gruba girdiğinden beri ilk kez sırıttı. Philip danışmanlığa kişisel yaklaşımı konusuna geri dönerek grubun ciddiyetsiz havasına son verdi. Rebecca'nın Schopenhauer'un mezar taşı yorumuyla ilgili söyledikleri benim ya da bu görüşe dayanan bütün yaklaşımların geçersiz olduğunu ima ediyor. Şunu unutmayın diye tekrar ediyorum ki Julius'un tedavi edemediği ciddi bir hastalıkla yıllarca boğuştum ve ancak yolumu Schopenhauer'unkine uydurarak iyileştim. Julius birden Philip'i destekledi. İyi bir iş çıkardığını inkar etmiyorum. Bugün çoğu terapist seks bağımlılığından kendi kendine kurtulmanın olanaksız olduğunu söyleyecektir. Çağdaş tedavi, bireysel terapi ve 12 adımlık ilkelerin yanı sıra haftada birkaç kez grup oturumlarından oluşan yapılandırılmış bir iyileşme programını içeren uzun dönemli yıllarca süren bir çalışmayı gerektiriyor. Ama o zamanlar böyle bir program yoktu ve açıkçası olsaydı bile senin uygun bulacağından kuşkuluyum. Bu yüzden diye devam etti Julius, başarının olağanüstü olduğunu kaydetmek istiyorum. Kontrolden çıkmış dürtülerini kontrol ettiğin teknikler, elimden gelenin en iyisini yapmama rağmen benim sunduğum her şeyden daha iyi işledi. Senin elinden geleni yapmadığını hiç düşünmedim dedi Philip. Ama bir sorun var Philip. Yöntemlerinin artık modası geçmiş olma olasılığı var mı? Modası ne diye sordu Tony. Modası geçmiş diye fısıldadı Tony'nin yanında duran Philip. Başka bir deyişle eskimiş, emekliye ayrılmış. Tony başıyla teşekkür etti. Geçen gün bunu sana nasıl anlatacağımı düşünürken aklıma bir görüntü geldi diye devam etti Julius. Yakındaki nehrin şiddetli su baskınlarından korunmak için etrafına yüksek bir duvar inşa edilmiş antik bir şehri düşün. Yüzyıllar sonra nehir çoktan kurumuş olmasına rağmen şehir kaynaklarının büyük bölümünü bu duvarın bakımını sürdürmeye harcar. Yani problem yok olduktan sonra bile bazı çözümleri kullanmaya devam etmekten söz ediyorsun. Yara iyileştikten sonra bile bandaj takmaya devam etmek gibi dedi Tony. Kesinlikle dedi Julius. Belki bandaj daha iyi bir benzetme. Konuya çok iyi uyuyor. Ben yaramın iyileştiğine katılmıyorum dedi Philip ikisine de. Bunun kanıtı için bu gruptaki aşırı rahatsızlığıma bakmanız yeterli. Bu iyi bir ölçü değil dedi Julius. Yakınlık, duygularını doğrudan ifade etme, geri beslem alıp kendini açma konularında çok az deneyimin var. Bu senin için yeni bir şey. Yıllardır inzivadaydın ve ben seni bu güçlü gruba kattım. Elbette bu rahatsızlık verecek. Ama ben açıktaki problemden, cinsel zorlantıdan söz ediyorum. Bence o artık yok oldu. Yaşlandın, çok şey yaşadın. Belki dingin üreme organları diyarına vardın. Güzel bir yer, sıcak güneşli bir iklim. Ben orada yıllarca rahat yaşadım. Bence dedi Tony, Schopenhauer seni iyileştirdi ama artık Schopenhauer tedavisinden kurtulman gerek. Philip yanıt vermek için ağzını açtı ama sonra kapatıp Tony'nin sözlerini düşündü. Bir şey daha var diye ekledi Julius. Gruptaki stresini düşündüğünde geçmişindeki bir kişiyle rastlantısal karşılaşmanın verdiği acı ve suçluluk duygusunu da unutma. Ben Philip'in suçluluk duygusuna dair bir şey söylediğini duymadım. Philip Pam'e bakarak hemen yanıt verdi. Çektiğin acı dolu yıllar hakkında şimdi bildiklerimi o zaman bilseydim yaptığım şeyi asla yapmazdım. Daha önce dediğim gibi benim yoluma çıktığın için şanssızsın. O zaman ben olan insan sonuçları düşünmüyordu. Otomatik pilottu. O insan otomatik pilottu. Pam başıyla onaylayıp Philip'in bakışlarını yakaladı. Philip bir an için bakmaya devam edip sonra Julius'a döndü. Gruptaki bireyler arası ilişki stresinin büyüklüğü konusunda söylemek istediklerini anladım. Ama bunun resmin yalnızca küçük bir parçası olduğunda ısrar ediyorum. Temel yönelimlerimiz burada çelişiyor. Başka varlıklarla ilişki kurarken stres yaşandığını kabul ediyorum ve bunun bir ödülü de olabilir. Bu son noktayı senin için söylüyorum. Ben kendim böyle bir ödül almadım. Yine de var olma durumunda trajedi ve acı çekmenin olduğuna inanıyorum. Yalnızca 2 dakika için Schopenhauer'dan bir alıntı yapmama izin ver. Philip yanıt beklemeden başını tavana kaldırıp anlatmaya başladı. Başta insan hiç mutlu değildir ama bütün zamanını kendisini mutlu edeceğini sandığı bir şeyin peşinde çabalayarak geçirir. Hedefine nadiren ulaşır ve ulaştığında da yalnızca düş kırıklığına uğrar. Sonunda bir enkaz gibidir ve limana yelken direkleri ve donanımları yok olmuş bir şekilde gelir. Ve o zaman mutluluğu ya da mutsuzluğu hepsi birdir. Çünkü hayatı yok olmakta olan mevcut andan başka bir şey değildir. Ve artık bu hayatı bitmiştir. Schopenhauer, Parerga and Paralipomena, Cilt 2, sayfa 284. Kısa bir sessizlikten sonra Rebecca, bu sözler içimi ürpertti dedi. Ne demek istediğini anlıyorum dedi Bonnie. Sinirleri gergin bir İngilizce profesörü gibi konuştuğumu biliyorum dedi Pam, bütün gruba seslenerek. Ama tumturaklı konuşmaların sizi yanlış yönlendirmesine izin vermeyin. Bu alıntı, Philip'in baştan beri söylediklerine önemli bir şey katmıyor. Yalnızca daha inandırıcı bir şekilde söylüyor. Schopenhauer iyi bir üslubu olan bir dahiydi ve bütün filozoflardan daha iyi yazıyordu. Nietzsche hariç elbet, kimse ondan daha iyi yazmadı. Philip, temel yönelimlerimize karşı yorumunu söylemeni istiyorum dedi Julius. Birbirimizden senin düşündüğün kadar ayrı olduğumuzu sanmıyorum. İnsan durumunun trajedisi konusunda senin ve Schopenhauer'un söylediği şeylerin çoğuna itiraz etmiyorum. Ama bu konuda ne yapacağız sorusunu sorduğumuzda ben doğuya sen batıya gidiyorsun. Nasıl yaşayacağız? Ölümlülüğümüzle nasıl yüzleşeceğiz? Yalnızca kayıtsız bir evrene atılmış, önceden belirlenmiş bir amacı olmayan hayat türleri olduğumuz bilgisiyle nasıl yaşayacağız? Bildiğin gibi diye devam etti Julius. Felsefeyle çoğu terapisten daha fazla ilgileniyor olmama rağmen bu konuda bir uzman değilim. Ancak hayatın bu basit gerçeklerinden kaçınmamakla birlikte Schopenhauer'dan tamamen farklı sonuçlara ulaşan diğer cesur düşünürleri tanıyorum. Özellikle Schopenhauer'un kötümser teslimiyetine karşın hayata katılmayı savunan Camus, Sartre ve Nietzsche'yi düşünüyorum. En iyi bildiğim Nietzsche. Biliyorsun teşhisim ilk konduğunda ve panik haldeyken işte böyle dedi Zerdüşt'ü açtım. Bu hem yatıştırıcı hem de ilham vericiydi. Özellikle de hayatı tekrar yaşamamız teklif edildiğinde yine aynı tarzda yaşamak isteyebileceğimiz şekilde yaşamamızı söyleyen, hayatı kutlayan yorumu. Bu seni nasıl rahatlattı diye sordu Philip. Hayatıma baktım ve doğru yaşadığıma karar verdim. İçeride bir pişmanlık yoktu. Kuşkusuz karımı benden alan dış olaylardan nefret ettim. Geriye kalan hayatımı nasıl yaşamam gerektiğine karar vermeme yardımcı oldu. Bana her zaman tatmin ve anlam veren şeyi yapmaya devam etmeliydim. Sen ve Nietzsche konusunu bilmiyordum Julius dedi Pam. Melodramatik olsa da her zaman en sevdiğim kitaplar arasında bulunan Zerdüşt, kendimi sana daha yakın hissetmeme neden oldu. Sana orada en sevdiğim sözü söyleyeyim. Zerdüşt diyor ki, bu hayat mıydı? O zaman bir kere daha. Hayata sarılan ve hayattan kaçanlardan. Hindistan'daki Vijay'ı düşünüyorum. Tiksinen insanlara bayılıyorum. Kişisel sütunuma asacağım bir sonraki yazı, Nietzsche'nin bu sözüyle Schopenhauer'un mezar taşı yazısı olacak. Okuyanların aralarında tercih yapmalarını isteyebilirim. Bu hayır diyenleri dağıtacaktır. Aklımda paylaşmak istediğim bir şey daha var. Pam yüzünü Philip'e döndü. Son oturumdan sonra seni çok düşündüğüm açık olmalı. Yaşam öyküsü üzerine bir ders veriyorum ve geçen haftaki okumalarımda Erik Erikson'un Martin Luther yaşam öyküsünde şaşırtıcı bir paragrafla karşılaştım. Şöyle bir şeydi. Luther kendi nevrozunu evrensel bir hastalığa yükseltti ve sonra kendisi için çözemediğini dünya için çözmeye çalıştı. Bence Schopenhauer da Luther gibi ciddi biçimde bu hataya düştü ve sen de onun yolunu izledin. Belki diye karşılık verdi Philip yatıştırıcı bir tarzda. Nevroz sosyal bir yapıdır ve farklı mizaçlar için farklı türde terapilere ve felsefelere ihtiyaç duyabiliriz. Diğerlerine yaklaşarak yenilenenler için bir yaklaşım, zihnin hayatını seçenler için başka bir yaklaşım. Örneğin Budist meditasyon inzivalarına çekilen sayısız insanı düşün. Bu bana sana söylemeye çalıştığım bir şeyi hatırlatıyor Philip, dedi Bonnie. Bence senin Buda görüşünde bir eksik var. Ben dikkatin yalnızlığa değil dışarıya, sevgi dolu nezaket ve bağlılığa yönlendirildiği Budist inzivalarına katıldım. İyi bir Budist aktif olabilir, dünyada olabilir, hatta politik açıdan bile aktif olabilir. Hepsi başkalarını sevmenin hizmetindedir. Senin seçici hatanın insan ilişkilerinde kapsadığı açık hale geliyor, dedi Julius. Başka bir örnek verecek olursak, birkaç filozofun ölüm ve yalnızlık üzerine söylediklerini anlattın ama bu filozofların, Yunanlı filozofları düşünüyorum, Filia'nın, arkadaşlığın neşeli yanları hakkındaki görüşlerini hiç anlatmadın. Kendi süpervizörlerimden birinin bana Epikuros'tan bir alıntı yaptığını hatırlıyorum. Arkadaşlığın mutlu bir hayat için en önemli unsur olduğunu ve yakın bir arkadaş olmadan yemek yemenin bir aslan ya da kurdun hayatını yaşamak olduğunu söylemişti. Ve Aristoteles'in arkadaş, diğerinde daha iyiyi ve daha sağlamı destekleyen tanımı benim ideal terapist tanımıma yakın. Philip diye sordu Julius. Bütün bunlar karşısında ne hissediyorsun? Bir kere de çok fazla şey mi yıkıyoruz üstüne? Büyük filozoflardan Montaigne hariç hiçbirinin evlenmediğini, o da ailesine karşı o kadar kayıtsızdı ki kaç çocuğu olduğundan emin değildi, söyleyerek kendimi savunmak istiyorum. Ama geriye yalnızca bir oturum kaldığına göre bunun ne anlamı var ki? İzlediğim yolun tamamı, danışman olarak yapmayı planladığım her şey tehdit altındayken yapıcı bir şekilde dinlemek zor oluyor. Kendim için konuşacak olursam bu doğru değil. Katkıda bulunabileceğin, buradaki üyelere kattığın çok şey var. Doğru mu? Julius grubu taradı. Gayretli baş sallamaların ardından Julius sözlerine devam etti. Ama eğer danışman olacaksan sosyal dünyaya girmelisin.